Ayrım 10, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 92. Çete. Akıl azaldıkça zaman bollaşıyor. Cemal işini bitirdi, kazmasını Recep Emmi'ye teslim etti, lambasını alıp yatay galeriden yer üstüne çıktı. Kafası düşünceden ziyade kriz ve risk ürettiği için gözleri ve alnı küçülmüştü. Karanlığın dibine baktı, hava gene garladı diye iç geçirdi. Birlikte çalıştığı arkadaşları kışın yeraltı sıcak olduğu için yer üstüne çıkmamış, çulları, hasırları ve kilimleriyle birlikte kör bir ocağa yerleşmişlerdi. Gece vardiyasının gürültüsüne rağmen 12 saatlik yorgunluklarının külçeleştirdiği gövdelerini yere serer sermez dalıyor, ölüler gibi uyuyorlardı. Cemal bakışlarını kararan, kurşun gibi ağırlaşarak buzlanan geceden kendi içine çevirdi. Kudretini karanlığa yedirmeyen berrak bir kar aydınlığı altındaydı havza. Sır vermez derin bir cesareti çağrıştırıyordu. Morali iyi değildi Cemal'in. Maden idaresiyle başı beladaydı. Abisi Neşat'la yeğeni Cuma'nın tehlikeli bir damara verilmesinden dolayı çavuşlarla takışmıştı. Boynundaki pasaklı bezle yüzünün terini sildi. Gövdesi ısınmış demir gibi garip bir yangı içindeydi. Sırtını ter basıyordu. Dudakları uçuklamıştı. Kellesinden ayrık duran ve ateş gibi yanan iri yaprak kulaklarını yün atkıyla sardı. Lambasını lambahaneye bırakıp Kozlu'ya yöneldi. Basınca vıcırdayan, bazı yerlerde de lap lap kalkıp ayakları ağırlaştıran karlı çamurlu bir yola girdi. Çarıklarının altı delik olduğu için her ikisine de iç kısımdan boydan boya voltan denilen birer gön parçası kesip koymuştu. Adımlarını uzaktaki evlerin pencerelerinde titreşen cılız kandil ışıklarına doğru hızlandırdı. Gökten düşermişçesine köpek sesleri geliyordu. Evlerine katırlarla kömür götürüp dönen madencilerle karşılaştı. Karanlığa yayılan gece mavisinin ve yer yer çakıp sönen ışıltıların yer altına, kaya ve ağaç kovuklarına çekilen mahlukatın gözlerinden kaynaklandığını düşündü. Cemal Kozlu'nun denize bakan yakasında ahşap bir evin kapısını çaldı. Evin mecalsiz döküntü duruşundan karanlığa kavrulmuş mısır kokusu ve yavru bir kedinin cılız, yaralı miyavlayışı yayılıyordu. Kapıyı önceki grevin örgütçülerinden ve aynı zamanda evin sahibi olan Karagatsis açtı. Sigara dumanı, ayak kokusu ve çocuk sesleriyle karşılaştı Cemal. Kendi evine girdiğini sandı. Evin orta direğinin dibinde harıl harıl yanan küçük sobaya doğru yürüdü. Sobanın etrafında bağdaş düzeniyle oturanları selamladı. Yaklaştı, tayyar çavuş, hayık yan ve kazmacı Deli İzzet'le tokalaştı. Ruhunun tüm ateşini, ayı eriğini andıran pörtlek gözlerinde toplamıştı çavuş. ''Çarıklarını çıkar.'' diyecekti, vazgeçti. ''Dikran gelmedi mi?'' dedi. ''Dikranı kalvos çavuş çağırdı. Niye çağırdı bilmem.'' ''Tehdit etmek için çağırmıştır.'' dedi hayık yan. ''Gemi azıya aldılar.'' diye vodurdandı Deli İzzet. ''Geçenlerde 12 numaralı ocaklarda herkesi tehdit etmişler.'' ''Beni de tehdit ettiler.'' dedi Cemal. Konuşmaları dikkatle dinleyen Karagatsiz kolundaki pire ısırığını kaşırken, ''Sarıcazadelerin ocaklarında 3 kazma keşi dövmüşler.'' dedi. ''Mardirus söyledi bana. Güya bunlar tatili eşgal, yani grev sırasında ameleyi kışkırtanlarmış.'' Tayyar çavuş fesini çıkarıp kafasını sıvazladı. Yoğunlaşmış kuşkuların, endişelerin ve çıkışsızlığın hızlandırdığı saç kırandan dolayı hafif kelleşmişti. ''Ben sizi zaten bunun için çağırdım.'' diye yutkundu. ''Sizin daha bilmediğiniz şeyler var. Dövülen, sindirilen insanlar var. Sopayla bayıltılıp lokman ruhuyla ayıltılan memurlar bile var. Sayıları az değil. Kendilerini kimlerin dövdüğünü söylemiyorlar. Korku var. Karanlıkta gezen sopanın kime, nerede, ne zaman çarpacağı belli değil. Ben sizi bunun için buraya çağırdım. Beni de izlediler. Ata kilisede. Bizim Mısırlı oğlu Hüseyin'le Yansız Ahmet tesadüfen çıkmasalardı, beni öldürürlerdi belki de. Amelenin büyük hareketinden sonra ocak sahipleri havzada bir çete kurdular. Ben bunu bir mühim kişiden duydum. Kimden? Dedi Cemal, ellerini sobanın kızarmış gövdesine uzatarak. Bakışları arkadaşlarının gözlerine vuran iç dünyalarındaydı. Adı mühim değil diye geçiştirdi çavuş, çaresiz ve ezgin bir ifadeyle çevresini süzdü. Bunların gayesi belli, bizi sindirmek, koyunlaştırmak. Gözümüzü açmazsak bu çeteyle bizi ezerler, havzayı dikensiz gül bahçesine çevirirler. Tedbir almamız lazım, meseleyi Amele'ye anlatmamız lazım, gücümüz oradadır. Amele'ye anlatsak da bir şey çıkmaz dedi Cemal. Amele çalışır, buyururlarsa yürür, verirlerse yer, yatar, horul horul uyur. Sonra da kalkar, şorul şorul işer. Amele'yi unut, Amele bizi ele verir. Bu iş Amele'yle olmaz. Bir çete de bizim kurmamız lazım. Onların çetesinde kimler varsa karanlıkta tek tek fendine getirip ezmemiz, atmamız lazım bu havzadan. Tayyar çavuş bu ne diyor dercesine süzdü arkadaşlarını. Sobanın yanında yüzüne kan gelen Deli İzzet ısırılmış bir elma gibi gülümsüyordu. Karagatsis'in suskunluğunda korku vardı. Bu deli saçmasını Deli İzzet'in dışında kimsenin desteklemeyeceğini tahmin etti Tayyar Çavuş. Çete kurmak tehlikelidir dedi. Ocak sahipleri jandarmayı üzerimize sürer, bizi ezer. Güvendiğimiz arkadaşlara muhasımlarımızın çetesini anlatmamız lazım. Onları uyanık olmaya, birlik olmaya çağırmamız lazım. Çetenin bizi tek tek düşürüp ezmemesi için de birlikte gezmemiz lazım. Birlikte gezmek kurtarmaz bizi. Biz dişimizi göstermezsek onlar bizi yutarlar. Cemal'in dediği doğrudur diye söze girdi Deli İzzet. Onları tek tek tuzağa düşürüp hacamat etmezsek günaha gireriz. Yüzümüze kömür tozu süreriz. Karanlığa gireriz. Tanımazlar bizi. Bunun sonu hayırlı olmaz diye çıkıştı Karagatsiz. Onların arkasında ocak sahipleri var, jandarma var. Bizim arkamızda kim var?
Bizim arkamızda da Allah var dedi Cemal.
Aklın azaldığı, zamanın ise bollaşıp tehlikeli bir hal aldığı bir döneme girdiklerini düşündü Tayyar Çavuş. Bela arayan çok kazmacı vardı ama bir sonuca varılamazdı onlarla. Açlık ve açgözlülük akıllarını yemiş, kuru cesarete çevirmişti onları.
Allah'a karışırma bu işe dedi. Aklımız varsa aklımızı aklımıza verirsek çözeriz. Kanla, kavgayla bir yere varılmaz.
Bu çetede kimler var dedi hayıklayan titrek ve kararsız bir sesle.
Yansız Ahmet, beni izleyen üç kişiden ikisini tanımış. Birisi Arnavut İskender, diğeri de Arnavut Üstü.
Tamam, şimdi anladım dedi Cemal. Bunlar Sarıcazadelere kulluk eden bıçkıcı Bekir'in adamlarıdır. Bekir gücü yetse haşa Allah'ı bile yıldırmaya yeltenir. Merhametsiz bir kabadayıdır. Onun niye yaratıldığını Allah'tan başka kimse bilmez. Etrafında benim tanıdığım 6 kişi var. En tehlikelileri Keçeli ile Donbaycıoğlu'dur. En kurnazları Çiloğlu, en korkakları da Seyis Ali'dir. Tayyar Çavuş'un tikleri ve korkusu iyice arttı. Cin Dağı'ndan Cemal Dağı'na kadar uzayan arazideki eşkıyaları kullanıyordu bu çete. Haraç alıyor, kadın satıyor, ocaklara amele getiriyor, kaçan ameleleri yakalıyordu. Tehlikeli ve arkası güçlü bir çeteyle karşı karşıyaydı.
Yani şimdi ocak sahipleri bıçkıcı Bekir'in çetesini mi harekete geçirdiler?
Ocak sahiplerinin hepsi değil dedi Cemal. Bu işin başında Sarıcazadeler var. Mazlumcuoğlu var, İsmail Bey var.
Artin Efendi var mı?
Artin Efendi yok dedi Cemal. Adamın böyle işlere zamanı yok. Ben onun yüzünü bile görmemişim. Küçük menfaatlerden başını kaldırıp yüzüme bakacak zamanı yok. Sarıcazadelerle de arası iyi değil. Artin'in ocağındaki ameleleri kandırıp kendi ocaklarına geçirdiler, deposunu yaktılar.
Çare arayışı geç saatlere kadar sürdü. Tayyar Çavuş düşündü, soru sordu, konuştu.
Karagatsis ve Hayık yanında desteğiyle Cemal'i ikna etmeye çalıştı ama edemedi. Evden çıkıp giderlerken Cemal, ''Bize saldırırlarsa ben hesabını sorarım, haberiniz olsun.'' dedi. Kar seyrek seyrek serpiştiriyordu. Ellerini cebine sokup yola düştü. Fena halde yorgundu. Bir an önce gidip yer altında horul horul uyuyan arkadaşlarıyla birlikte uyumak istiyordu. Taze karı ayaz ışıltısı sarmıştı. Kükremiş deniz ve kar kokusunun ağırlığı altındaydı karanlık. Gökyüzüne baktı yürürken. Çoban yıldızı neredeydi ve çevresinde kaç yıldız kümelenmişti? Tayyar Çavuş Havza'nın çoban yıldızı değildi artık, korkuyordu. Korkan adamla iş yapılamazdı. Deli İzzet cesur görünüyordu ama ona da güvenilemezdi. Verdiği sözde duran, sır tutan tek cesur adam Dikran'dı. Böbürlenmiyordu, zayıf yanlarına önem verdiği için güçlü bir adamdı Dikran. Dikran'la ölüme gidilirdi.
Bu Havza Tekin değildi ve insana her şeyini gizlemesini telkin ediyordu. Hiçbir şey açıktan yapılamazdı. Saldırı olacaksa gece karanlığında gizli olmalıydı. Çoluk çocuğun aç kalmaması için şarttı bu. Bir silaha ihtiyaç vardı. Dikran Ermenilerden bulabilir miydi acaba? Silahsız olmazdı. Ayrıca bir tane de hançere ihtiyaç vardı. Çeteyi görünmeden tereyağından kıl çeker gibi sessizce ve de tek başına sindirmekten başka çare yoktu. Lokomotiften çıkan dumanın içinde kaldı. Demir yolunu geçti. Madencilerin uyudukları kulübelere yöneldi. Gece vardiyasında çalışanların sesleri geliyordu. İnen kalkan çekiçler, boşaltmalar, yüklemeler, öksürükler, sigara ateşleri. Lambahaneye vardığında ayakları buz kesmişti. Fena halde açtı. Lambasını aldı, yatay galeriden ocağa girdi. Kömür, toprak ve mantarlaşmış direk kokusunun mayaladığı ılık bir hava girdi ciğerlerine. Rayın kenarında yürüyerek yerin derinliğine doğru inişe geçti. Kömür yüklü vagonu yokuş yukarı ağır ağır çeken bir katırla karşılaştı. Lambasını kaldırıp baktığında katırın kara tavşan olduğunu gördü. Bağırtısını duyar gibi oldu Recep Emmi'nin. Vagonun önünde oturan küfeci çocuğa, ''Mustafa, bu katırı sen mi koştun bu vagona?'' diye sordu.
''Zifer emmiyle beraber koştuk.'' dedi çocuk.
Çocuğun lamba ışığında baykuş gözü gibi ışıldayan gözleri, Cemal'in sesine sinen gazabın sinsi gücü karşısında küçülür gibi oldu.
''Bu katırı daha yeni koştum. Diğeri çekemedi, düştü.''
''İyi güzel de Recep emmi size kaç kere tembih etti bu yaşlı katırı geceleyin çalıştırmayın diye. Bu katır gündüz çalıştı, gece de çalışırsa ölür.''
Sustu. Ölür sözcüğünde kayboldu çocuk.
''Kürtıdır'ın 2 gün evvel getirdiği kırmızı kısrağı koysana.''
''O kısrağı ocak başçavuşu Ölmez oğlu Ömer aldı götürdü. Bir köyde işi varmış.''
Durumu çocukla konuşmaktansa Recep emmiye bildirmenin daha iyi olacağını akıl etti Cemal. Ocakta zaten çalışabilecek fazla at katır da kalmamıştı. Direkler gibi katırlar da çürümüş, mantarlaşmıştı. Çete mensuplarının karanlıkta gezindiklerini, bir yerlere sinip geçerken aniden saldıracaklarını aklından geçirdi. Anası Kumru'nun bayram hakkında anlattıklarını anımsadı. İnsan gözünü de kaybetse dik yaşamalıydı. Korka korka yaşamak ölümden beterdi. Cebeli'nin yüzü canlandı gözlerinin önünde. Cebeli her şeyin doğrusunu bilirdi. Dedesi Cemal'le babası Hurşit'in en sevdiği insandı. Gidip onu ziyaret etmek ve ondan akıl danışmak gerekiyordu. Kazmacılar kör ocakta horultulu bir uykuya dalmışlardı. Altlarında hasır, palas ve keçe, üstlerinde ise yorgan vardı. Kafalarının altına yanlık denilen ot yastıklar koymuşlardı. En başta Neşat'la oğlu Cuma uyuyordu. Cuma'nın yanında sırt üstü uyuyan Recep emminin ağzı açıktı. İdris horladığı için 5 metre öteye, kör ocağın dibine yakın bir yere uzanmıştı. Cemal Dikran'ı göremeyince lambasını yukarı kaldırıp ocağın içine dikkatle süzdü. Lambalarla kazmaların konulduğu kovuğa baktı, Dikran'ı bulamadı. Küflenmiş peynir ve ayak kokusunda durup düşünürken tavandan küçük bir taş parçası düştü. Başını ve lambasını kaldırıp yukarıları süzdü. Tavandaki bağlar bel vermiş gibiydi. Tavan sertti sert olmasına da sert tavan içinde iç gerilimler ani olarak boşalmış olabilirdi. Bu büyük bir tehlikeydi. Kömür kütlesinin kırılması durumunda ani tavan oturtmasına maruz kalırdı herkes. Recep emmiye yaklaştı, hafif dürterek fısıltıyla ''Recep emmi'' diye seslendi. Felaket haberi almışçasına irkildi ihtiyar. Kalkıp otururken ''Ne oldu Cemal, bir şey mi var?'' diye fısıldandı. ''Küfeci Mustafa kara tavşanı arabaya koşmuş.''
''Eyvah!'' diyerek ayağa fırladı. ''Ben oğlana kaç kere tembihlemiştim.'' Cemal'in lambasını aldı, hızla terk etti kör ocağı. Sesi geliyordu. ''Terbiye görmemiş bu çocuk. Dilsiz bir hayvana yapılır mı bu?''
Recep emminin yatağı 2 kişinin yatabileceği kadar genişti. Cemal Neşat'ın torbasından mısır ekmeğiyle bir parça peynir çıkardı, atıştırdı ve hemen yorganın altına girdi. Kardeşi Hızır'ın anasının anlatış tarzıyla böyle bir ocakta hasta bir katıra yardım elini uzatırken yanışını hayal etti. Recep emmideki katır sevgisinin ta o yıllara dayanmış olabileceğini düşündü. Gececilerin galeriden gelen konuşmalarına, öksürüklerine kulak verdi. Yorgunluktan süzülen göz kapaklarını usulca kapattı.
Recep emmi galeri karanlığında romatizmaları, diz ve bel ağrılarıyla birlikte söylene söylene seyirtirken kara tavşanla karşılaştı. Vagon boşalma yerinde boşaltılmış, Mustafa vagona binmiş, inişe geçmişti.
''Ben sana kaç kere tembihledim uşağım, sen de hiç merhamet, din iman yok mu?'' diye bağırdı Recep emmi. ''Günah değil mi bu hayvana? Gündüz çalıştı, gece de çalışırsa yerinden kalkar mı? Hadi şimdi beni gece çalıştır, gündüz her şeyimi verdim, gece verecek neyim kaldı? Kaç kere de söyledim, insanın kafası bu kadar yoksul olur mu hiç?''
Ocak yaşamından önce duyduğu her kelimeyi inceden inceye ölçen ve anında tepki veren çocuk, yoğun azarlamaların, hakaretlerin, dayakların hüküm sürdüğü ocak yaşamında artık duyduklarını kulağının arkasına atıyor ve ot gibi rüzgarın estiği yöne doğru eğiliyordu. Recep emminin karşısında söyleyecek bir şey bulamadı. Yaşlılara karşı son derece saygılıydı. Zaten gördüğü her yaşlıyı, gülünce her şeyi yutacakmış gibi açılan nenesinin ağzına ve o ağızda sallanan çürük dişe benzetiyordu.
''Sen bu zavallı hayvanın haline bakmadın mı?'' diyerek katırı vagondan açmadan yedekledi. Usul usul aşağıya doğru inişe geçti. ''İnsan aklını kalbinin önüne geçirir mi? Üstelik sen bir çocuksun Mustafa. Elini vicdanının üstüne koy, konuş. Bu yaşlı hayvan bu ocağa iyilikten başka bir şey verdi mi, vermedi?'' Hiç menfaatini düşündü mü? Düşünmedi. Herkes bu hayvanı anlasa, bu hayvan herkesi iyiliklerinin kölesi etse kötü mü olur? Bu dünyaya çıplak geldik, çıplakla gideriz. Hepsi bu. Fırlak fikirlere ne lüzum var? Bu mübarek hayvan bu ocaklarda 10 sene acı çekti. Ben buna şerefli acı derim Mustafa. Dilinde şer, ayağında hile gördüysen söyle. O da yok. O zaman günah değil mi? Bu hayvan şimdi bizim konuşmamızı anlar mı? Anlamaz. Niye anlasın ki? Sana kaç kere söyledim. Şimdi ne ettim? Eski sözlerimi yeni sözlerle cilaladım, söyledim. Hepsi boş. Benim sana söylediğim bu sözlerden ağıza bir şey girer mi? Girmez. Hepsi boş. Kuru kaşık. İnsan anlamadıktan sonra sözün ne değeri var Mustafa? Biz susar da vicdanımıza çekilirsek bu hayvan anlar bizi. Rahmetli babam burada olsaydı ne derdi sana? Bir şey demezdi, bir sana bakardı, bir de bu mübarek hayvana dili düğümlenirdi.
Küfeci Mustafa'nın dili düğümlenmişti. Recep emmiyi hiç kızmayan bir insan olarak tanıdığı için şaşkındı. Sağ gözüne kaçan kömür tozlarının yarattığı iltihaplı acıyı unutmuş, ihtiyarın sözleri üzerinde düşünmeye başlamıştı. Vagonun yanı başında yürüyordu. Silikoz illetinden ölen babasını anımsamış hüzünlenmişti. Ne kadar benziyordu babasının kızgınlığına Recep emminin kızgınlığı. Ölümüne günlerce ağlamış, daha sonra kendisini toparlayarak evin geçimini lavvarda çalışan abisiyle birlikte üzerine almıştı. Eskimiş, zillim zillim yamalarla dolmuş şalvarının cebinden mendilini çıkarıp iltihaplı gözüne bastırdı. Recep emmi vagonu kazmacıların çalıştığı ocağın önünde durdurdu. Kara tavşanı vagondan açarken, ''Git ahırdan doru katır al getir.'' dedi. Kara tavşanın kafasını okşadı, çıkık kaş kemerinden öptü. Ahıra doğru götürürken yürüyüşüne dikkat etti. Katırın eskisi gibi yere güvenli ve sağlam basmadığını sezinledi. Yanından geçip giden madencilerle selamlaşırken bunlardan hiçbirisinin katırlar ve atlarla ilgilenmediklerini düşündü. Rayın solunda galeri duvarının dibindeki çukurda göllenen suya yaklaştırdı kara tavşanı. Katır kafasını eğdi, suyu kokladı, içmedi. Karşıdan küfeci çocuk geliyordu, yedeklediği katırla birlikte.
''Hadi Allah işini rast getirsin Mustafa, bana darılma. Bütün çocuklar benim oğlumdur, tamam?''
''Tamam'' dedi Mustafa.
Ahırda 2 yaşlı katır vardı. Kömür karası ve ufak olanı kafasını çevirip gelenlere baktı. Recep emmi katırın baktığını görünce, ''Selamün aleyküm'' diye mırıldandı. Sesi kendi içinde yankılanınca katırlardan birisinin cevap verdiğini sandı.
''Bismillah, sen büyüksün Allah'ım'' diyerek kara tavşanı dipteki karanlığa götürdü. Kendi kendine söyleniyordu. ''Allah rahmet etsin Doğuman, iyi sözler söyleyen kötü bir adamdı ama hayvanlara da bakardı. Bir iş yapmak istediği zaman kendisinden başka herkese danışırdı. Kendisiyle baş başa olmaktan korkardı. Toprağı bol olsun, vaktinden evvel gitti.'' Biraz açgözlü, biraz da aceleciydi. Ataların dediği oldu. Acele eden sinek süte düştü. Hem de kaynar süte.
Hayvanların otu bitmişti. Gitti tahkimatçıların çürümüş direkleri geçici olarak koydukları, yarısı göçmüş su damlayan bir ocaktan 3 kucak dolusu ot getirdi. Hayvanların yemliklerini attı. Kara tavşanla birlikte aynı yerde kalmanın kendisine nedenini bilmediği leziz bir huzur verdiğini hissetti. Ocağa çiğnenmiş ot kokusu yayıldı. Aradı, kuru bir yer buldu. Geceyi burada geçirebilirdi. Hemen gitti, bir kucak ot daha getirdi, kuru yere yaydı. Hayvanların sıcacık soluğuyla ısınamayacağını anladı. Bir palasa ve yorgana ihtiyacı vardı. Ağırdan hızla çıktı, arkadaşlarının uyudukları ocağa girdi. Dikran henüz gelmemişti. Etrafa şöyle bir baktı, horultular çoğalmıştı. Cemal'in kullanmadığı palasını ve yorganını alıp ahıra geldi. Palası otun üzerine serdi, uzandı, yorganı açtı, altına girdi. İnsan horultularının belli bir yaştan sonra insana diken gibi battığını düşündü. Katırların kıtır kıtır ot yiyişlerini huzur içinde dinleyerek daldı. 10. Ayrımın Sonu. Sayfa 100.